Ayrım 29.
Diğer yandan işsizlik bulunan bir ülke, ithalata koyacağı gümrük vergileriyle talebi dış piyasadan iç piyasaya yöneltip gelir ve istihdamı yükseltebilir. Buna karşılık diğer ülkenin ihracatı azalınca orada gelir ve istihdam düşer. Yani birinci ülke diğeri aleyhine gelir ve istihdamı yükseltebilmiştir. Bu olgu serbest dış ticaret teorisinin iddiasının aksine işsizlik varken ülkelerin çıkarının çatıştığını, gümrük vergilerinin bir ülkeyi diğeri aleyhine zenginleştirebileceğini gösterir. Buna yalnız zenginlerin tasarruf yaptığı varsayımıyla gelir bölüşümü eşitsizliğini gelişme için gerekli gören gelenekçi teorinin iddiasını çürütmesi de eklenmelidir. Eğer toplumda gelir bölüşümü eşitliğe yönelirse, düşük gelir düzeyindeki toplum katlarında marjinal tüketim meyli daha yüksek olduğu için tüketim fonksiyonu yukarı kayar, istihdam ile gelir yükselir. Nihayet işsizliğin tek nedenini nakdi ücret esneksizliğine, ekonomideki aksamayı işçi sınıfı ile ilgili kurumlara atfeden gelenekçi görüşü de Keynes çürütmüştür. Sisteminde bu gibi kurumsal sertlikler bulunmasa da işsizlik olabilir. Yatırım yapan girişimci sınıfın kar hesapları bunun başlıca nedenidir. Bu işsizliği de nakdi ücret indirimleriyle gidermek olanaksızdır. Bundan ötürü Keynes gerçekte bir burjuva iktisatçısı olsa da işçi sınıfı kurduğu teorinin politik sonuçlarından çok yararlandı. C. Gelenekçi iktisada tepki olarak Keynes sistemi. Nasıl Malthus 19. yüzyılda S kanununa karşı çıkmış ve klasik okulla çatışmışsa, Keynes de çağında gelenekçi iktisatçılara karşı çıktı. Fakat kendisi aynı görüşle meslek hayatına başladığı için bu aynı zamanda genel teorideki Keynes'in daha önceki Keynes'e karşı çıkmasıdır. Birinci Dünya Harbi'nden sonraki sürekli durgunluğa rağmen gelenekçi görüş S kanununa bağlılığı sürdürüyordu. Sürtüşme ve esneksizlikleri olmayan kapitalizmin kendiliğinden tam istihdam dengesini sağlayabilecek içsel kuvvetleri olduğu savındaydı. İşsizliği gidermek için Pigou, Cannon gibi iktisatçılar ücret indirimlerini önerirken, Wicksell'in konjonktür analizini geliştiren İsveçli iktisatçılara göre de faiz haddi değişmeleri tam istihdamı sağlamak için yeterliydi. İş hayatındaki dalgalanmaların para kredi mekanizması ile ilgili olduğu tezi, ekonomiye dolaylı müdahale yolu olan para politikası önlemlerine güven yaratıyordu. Gelenekçi görüşe karşı çıkan Keynes'in düşüncesinde bundan ötürü ücret ve faiz haddi indirimlerinin genellikle para politikası önlemlerinin tam istihdam dengesini sağlamakta niçin yetersiz olduğunu bulmak olağandır. Gelenekçi okullar dışında kalan konjonktür teorileri ise analiz bakımından yetersiz olduğu için Keynes tarafından kabul edilmedi. Parasal olmayan aşırı yatırım teorileri, Spiethoff, T. Baranowski, Kassel gibi iktisatçıların elinde yatırım istikrarsızlığına, konjonktür dalgalarının açıklanmasında büyük önem verir. Ancak refahın sona ermesini kapital kıtlığına atfeder. İkinci grup ise Malthus'un efektif talep teorisini izleyen Hobson ve daha az tanınmış birkaç iktisatçının bağlı olduğu eksik tüketim veya aşırı tasarruf teorileridir. Bunlar Keynes'e daha yakındır fakat Keynes'teki aşırı tasarruf kavramı farklıdır. Keynes'te yatırım fırsatlarına oranla aşırı tasarruf, exant anlamda, eksik tüketim teorilerinde ise gereğinden fazla tasarruf yatırıldığı, dolayısıyla mal piyasaya geldiği için tüketilebilir mal miktarına oranla aşırı tasarruf söz konusudur. Aşağıda kısaca Keynes'in gelenekçi iktisat ilkelerinin eleştirisi, ücret teorisi ve faiz teorisi altında incelenecektir. 1. Ücret teorisini eleştiri. Gelenekçi iktisadın ücret konusundaki görüşleri mikroekonomiye eğilimi yansıtır. Temel ilkeleri istihdam arttıkça emeğin marjinal veriminin azalması, reel ücretin emeğin marjinal verimine eşit olması, işçi ve işveren arasındaki nakdi ücret anlaşmalarının aynı zamanda reel ücreti belirlemesi diye özetlenebilir. Bu modelde işsizlik nedeni işçilerin tam istihdamdaki marjinal verime eşit ücrete razı olmamaları, daha yüksek ücret talep etmeleridir. Ücret, emek, arz ve talep eğrilerinin her iki eğride reel ücretin fonksiyonudur. Kesiştiği denge noktasına düşerse işsizlik ortadan kalkar. Nakdi ücretlerin sertliği işsizlik nedeni, nakdi ücretlerin düşürülmesi de işsizliği giderme önlemidir. Keynes, gelenekçi iktisattaki bu görüşe şöyle karşı çıkar. Üretim tekniği veri iken istihdamı, emeğin marjinal verimini, reel ücreti belirleyen etken efektif taleptir. Ücret anlaşması sadece nakdi ücreti belirler. Nakdi ücreti düşürmekle reel ücret düşmez. Reel ücretler ancak efektif talepteki artışla düşebilir. İşverenin istihdamı genişletip genişletmeyeceğini belirleyen nakdi ücretler değil reel ücretlerdir. Piyasanın alıcı ve satıcı tarafındaki rekabet ancak nakdi ücretleri düşürür. Ne var ki genel fiyat seviyesi de nakdi ücretlerle aynı oranda düşeceği için reel ücretler ve istihdamda değişiklik olmaz. Tek bir firma veya üretim kesimindeki nakdi ücret indirimi genel fiyat seviyesini etkilemeyeceği için reel ücreti düşürür. Fakat bütün ekonomi çapında nakdi ücret indirimleri efektif talebi dolayısıyla genel fiyat seviyesini düşüreceği için reel ücretler düşmez. İşçilerin nakdi ücret indirimlerini reddettikleri doğru olsa da daha düşük nakdi ücretleri reddettikleri için gönüllü işsiz sayılmaları doğru değildir. Çünkü para yanıltması nedeniyle genel fiyat seviyesi yükselse ve reel ücretler düşse, işçiler cari nakdi ücret haddinde istihdam artışına razıdırlar. İşsizlik ancak reel ücretlerde indirimle giderilebiliyorsa bu zoraki işsizliktir. Gelenekçi iktisatta işsizlik nedeni asgari ücret kanunları, piyasanın mükemmellikten uzaklığına bağlı sertlikler, nakdi ücret indirimlerine işçilerin karşı koymaları gibi kurumsal nitelikte, tam rekabet şartlarında aksamasına yol açan etkenlerdir. İşsizliği giderme yolu da ya para arzı ve paranın dolanım hızı veriyken nakdi, dolayısıyla reel ücretlerin düşürülmesi, ya da aynı etkiyi yaratmak üzere eğer nakdi ücretler düşürülmüyorsa paranın arzının genişletilmesidir. Keynes sisteminde de bu gibi sertlikler işsizlik nedeni olabilir. Ne var ki getirdiği yenilik bu sertliği varsayması, işçilerin para yanılmasına işaret etmesi değildir. Esneksizlikler ve sertliklerle nitelenmeyen, tam rekabet şartlarındaki bir ekonomide de işsizliğin bulunabileceğini, piyasa güçlerinin kendiliğinden ekonominin tam istihdamda dengeye gelmesini sağlamaya yetmediğine işaret etmiş olmasıdır. Gelenekçi iktisatta ücret esnekliği daima tam istihdamı sağladığı halde, Keynes'te ücret esnekliği işsizliği gidermeyip ekonomiyi deflasyon sürecine sokar. Fakat gerçekte nasıl tam istihdam daima yürürlükte değilse, Keynes'e göre sürekli deflasyon süreci de geçerli değildir. Nedeni ücretlerin esnek olmayıp sert olması, işçilerin kendi aralarında rekabetle ücretleri düşürmemeleridir. Böylece Keynes sisteminde ücret esnekliği ekonominin eksik istihdamda da dengeye gelmesini açıklayan bir etkene dönüşür. 2. Faiz teorisini eleştiri. Gelenekçi iktisat, gelir düzeyi ne olursa olsun cari faiz haddinde tasarrufların daima yatırıma akacağını kabul ediyordu. Tasarruf ve yatırım denklemleri faiz haddini belirliyor, faiz esnekliği de bütün tasarrufların yatırıma akmasını sağlıyordu. Bu sistemde gerek yatırım gerek tasarruf fonksiyonlarının faiz elastikliği yüksektir. Piyasanın her iki tarafında tam rekabet şartları faiz haddinin tasarruf-yatırım dengesini sağlayacak düzeyde belirlenmesine yol açar. Bütün tasarruf kendiliğinden faiz haddi değişmeleriyle yatırıma aktığı için gelenekçi istihdam modelinde efektif talep yetersizliği söz konusu olmaz. Keynes faiz haddi belirlenmesinin nakdi yönünü ortaya koyarak bu dengenin sağlanmasında neden faiz haddine güvenilemeyeceğini gösterdi. Para, gelenekçi teorinin kabul ettiği muamele güdüsü yanında bir de servet kalemi olarak spekülatif amaçla talep edilir. Bu talep akılcılıkla bağdaşır, psikolojik bir ihtiyaca cevap verir. Klasiklerin faiz getirmediği için akıl dışı saydığı bu talep akılcıdır, fakat bireylerin spekülatif para talebindeki otonom değişmeler istikrarı bozabilir. Kendisi hiç atıf yapmasa da daha önce Wicksell'in ticari bankalar için ileri sürdüğü olguyu bireylere genelleştirir. Örneğin para miktarı veriyken bireylerin tutumluluk eğilimindeki bir artış veya yatırım imkanlarında bir azalış, faiz haddini düşürmek ve tahvil fiyatlarını yükseltmek eğilimindedir. Eğer bireyler bu yükselişi geçici görüyor, ileride tahvil fiyatlarının düşmesini bekliyorsa, bugünkü yüksek fiyattan elindeki tahvilleri satarak kapital kazançları elde etmesi, tahvil almayı geciktirerek elinde para tutması akılcı bir davranıştır. Elde para tutmak faizden vazgeçmeyi gerektirse de bu, tahvil fiyatlarındaki değişmelerle fazlasıyla giderilebilir. Bireylerin bu akılcı davranışı, tutumluluk eğiliminin yükseldiği veya yatırım imkanlarının azaldığı dönemde, tahvil fiyatlarındaki yükselişi yani faiz haddindeki düşüşü önler. Spekülatif para talebi aynı yoldan tutumluluk eğiliminin azaldığı veya yatırım imkanlarının yükseldiği dönemde tahvil fiyatlarındaki düşüşü ve faiz haddindeki yükselişi de önler. Öyleyse para miktarı veriyken spekülatif para talebi faiz haddi değişmelerinin tasarruf yatırım eğrilerindeki değişmenin etkisini gideren bir mekanizma olmasına imkan vermez. Ne ücret ne de faiz esnekliğine tam istihdam dengesinin kendiliğinden oluşması için güvenilebilir. Bu açıklama niçin Keynes'te faizin imsak değil de paradan ayrılmanın bedeli sayıldığını gösterir. Sisteminin özelliği buradadır. Klasiklerde tasarruf yatırım, aynı zamanda faiz haddinin belirlenmesi teorisi, oysa Keynes'te efektif talep veya çarpan teorisidir. Üretim ve istihdam teorisidir. Keynes, gelenekçi faiz teorisini aynı zamanda belirli olmamakla suçlar. Gelir düzeyi bilinmeden tasarruf eğrisini, çünkü tasarruf faizle beraber gelirin de fonksiyonudur, yatırım bilinmeden de gelir düzeyini, çünkü gelir de yatırıma bağlıdır, bilmek mümkün değildir. Yatırım ise yeni kapital eşyasının marjdaki verimi ve faiz haddine bağlıdır. Bundan ötürü yatırım talebi ve tasarruf arzı eğrileri arasında karşılıklı bağlılık, gelenekçi teoride faiz haddini belirsiz hale getirir. Keynes'in likidite tercihi teorisi faiz haddini parasal bir olay sayar. Gelir ve istihdam teorisiyle para teorisini birleştirir. D. Keyneskil ihtilal ve sınırları. Keynes kapitalizmde tam istihdam dengesini kendiliğinden kuracak mekanizmanın bulunmadığını, devletin bunu sağlamak için maliye politikası önlemleriyle ekonomiye müdahalesi gerektiğini ileri sürdüğü zaman laissez-faire artık savunulamaz oluyordu. Kendisi özel girişime dayanan sistemin ufukta görebildiği diğer herhangi bir sisteme Y olduğu kanısındaydı. Amacı kapitalizmin işliyor olmasını sağlamaktır. Bu bakımdan Marshall, Mill ve S'den hiç farklı değildir. Şu sözleri devlet müdahalesinin sınırları konusundaki görüşünü açıkça belirtir. Devletin kısmen vergileme usulleri, kısmen faiz haddini saptama, belki kısmen de diğer yollardan tüketim eğilimi üzerinde rehberlik edici etki yaratması gerekir. Bundan başka banka politikasının faiz haddini etkilerinin kendi başına optimal yatırım haddini belirlemek için yeterli olacağı da şüphelidir. Devlet için önemli olan üretim araçları mülkiyetine sahip olmak değildir. Eğer devlet üretim araçlarının büyümesine ayrılan toplam kaynak miktarını ve bunlara sahip olanların elde edeceği kazanç haddini belirleyebiliyorsa, gerekli olan her şeyi yapmış demektir. Genel teori, sayfa 378. Keynes özel girişim düzenini ideale en yakın sayarken, bir yandan da kamu harcamalarının yükseltilmesi gereğini gösterdi. Bunun beklenir sonucu devletin özel girişim alanına el atmaksızın klasik kamu hizmetleri sayılan harcamalarını yükseltmesi oldu. En büyük kamu harcama alanı askeri, milli savunma olduğu için özellikle ABD soğuk veya sıcak savaşları tam istihdam için bir vasıtaya dönüştürdü. Sonuçta ABD'den kaynaklanan enflasyon batı dünyasına yayıldı. petrol krizi de eklenince 1970'lerde enflasyon, işsizlik ve başta ABD, bir kısım Batı ülkelerinde dış ödeme açıkları, efektif talep yetersizliğine bağlı durgunluk, işsizlik ikilisinin yerini aldı. İşsizlik sorununu çözerken efektif talep teorisinin uygulamadaki sonucu yeni sorunların ortaya çıkması oldu. Ya da kapitalizmin 1970'lerde gelişen yapısından kaynaklanan durgunluk içinde enflasyon, işsizlik, stagflasyon olgusunu Keynes modelinin araçlarıyla çözümleme olanağı kalmadı. Keynes'in varsaydığı yapıda büyük değişmeler olduğu kuşkusuzdur. Teknolojik değişme, girdi fiyatlarındaki esneksizlikler, dev boyutlara ulaşan ve çok uluslulaşan şirketler, sömürge imparatorluklarının dağılması, rakip olarak dünya sahnesine yeni sanayileşen bir dizi ülkenin çıkması, bölgesel birleşmeler ve benzeri, 1970 özellikle 1980 sonrasının dünyasını 1930'larla özdeşleştirmeyi olanaksızlaştırmaktadır. Bu bakımdan Keynes genel teori diye nitelendirse de bu teori, çağdaş kapitalizmin enflasyon, durgunluk, işsizlik sorununa etkin çözüm getirmekten uzaktır. Hele az gelişmiş ülkelerdeki işsizlik konusunda söyleyeceği bir şey yoktur. Sisteminde tam istihdam nihai amaç olmuştur. Devlet müdahalesi olmasaydı ekonominin içine düşeceği durgunluk yerini enflasyon ve işsizlik ikilisine bırakmıştır. Sisteminin çelişkisi de budur. Keynesgil teori maliye politikası ile devletin dolaysız müdahalesine yer verdiği için lesefere bağlı kalan çevrelerde kabul bulmadı. Miktar teorisinin bu çevreler için ideolojik cazibesi, para politikası gibi çok daha dolaylı bir yoldan depresyonun yenilebileceği iddiasıdır. 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren ikinci akım, monetarizm, Keynes yandaşlarına karşı galip geldi ve hakim öğreti oldu. Ancak 1980'li yılların ikinci yarısından sonra bu da etkenliğini yitirdi. 3. Genel teorinin teorik ve analitik yapısı. A. Kurulan modelin belli başlı özellikleri. Her ne kadar makrodinamik konjonktür tahlillerinin kaynağı olduysa da, genel teorideki analitik sistem statiktir. Bekleyişlerle ilgili dinamik tahlillere yer vermesine rağmen, sistemin iskeletinde devre tahlilleri ve dinamik süreç tahlilleri yoktur. İkincisi, bu statik sistem gelenekçi iktisattaki uzun dönemin normallerinin değil, fakat kısa dönem dengenin statiğinden ibarettir. Üçüncüsü, sistemde yeni yatırımların sadece harcama etkisi göz önünde tutulmuş, fiziksel kapital stoku nitelik ve nicelik bakımından değişmiyor varsayılmıştır. Dolayısıyla tahlili var olan stokun kullanım düzeyini belirleyen etkenlere inhisar eder. Gelişme sürecinde bu stokun büyümesi, üretim tekniğinin değişmesi ise ihmal edilir. Dördüncüsü, tahlilde makro değişkenlerin mikro temelleri yoktur. Nihayet yatırım, tüketim, milli gelir gibi büyüklükler kitabında ücret birimleriyle ifadelendirilen reel değerlerdir. Fakat işçilerin işverenlerle ücret sözleşmeleri yaparken sadece nakdi ücretleri göz önünde tuttuğunu kabul eder. Sistemin 5 içsel endojen yani sistem içinde belirlenen değişkeni milli gelir, istihdam, tüketim, yatırım ve faiz haddidir. Para otoritelerince belirlenen para miktarı da sistemin dışsal egzojen değişkenidir. Kısa dönemde istihdam düzeyinin milli gelir tarafından belirlendiği varsayıldığında içsel değişken sayısı 4'e iner. Bu 4 içsel endojen değişkene karşı sistemde psikolojik kanunlar niteliğinde 3 fonksiyonel ilişki ve bir de özdeşlik tanım denklemi vardır. Sırasıyla tüketim fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, likidite tercihi fonksiyonu ve cari milli gelirin tanımını cari tüketim artı cari yatırım olarak veren özdeşlik denklemi. Tasarruf, gelir ve tüketim farkı olarak tanımlanınca bu özdeşlik denklemi gerçekleşen ex post anlamda cari tasarrufla cari yatırım arasındaki özdeşliği de verir. Bu üç fonksiyonla yazılan üç denge denklemi ve bir özdeşlik denklemi, dışsal değişken para miktarı ile beraber sistemin varsayımları altında yatırım, tasarruf veya tüketim, faiz haddi, gelir düzeyi gibi içsel değişkenleri belirler. Sistemin bu dört denklemi, sanayileşmiş potansiyel zenginlikle nitelenen, ülkeleri fakirleştiren nedenin, yatırımla telafi edilmeyen, eksant veya tasarlanan anlamda tasarruf olduğunu gösterir. Tasarruf, eksant anlamda, yatırımdan büyükse, küçükse, gelir seviyesi marjinal tüketim meylinin belirlediği çarpana bağlı olarak düşer, yükselir ve bu düşüş, yükseliş, tasarruf yatırım eşitliğini ex post anlamda sağlar. Eğer tasarruf ex ante anlamda yatırıma eşitse gelir düzeyi değişmez. B. Gelir ve istihdam teorisi. 1. Efektif talep ilkesi. Keynes'in efektif talep ilkesi toplam talebe miktar teorisinden farklı bir açıdan, gelir harcama açısından bakmak için daha önce yapılan denemelerin kesin ifadesidir. Miktar teorisi toplam talebe, MV, yani para stoku çarpı paranın dolanım hızı açısından baktığı halde, efektif talep ilkesi bunu tüketim artı yatırım harcamaları gibi birleşimine giren iki değişkene ayırır. Miktar teorisinin toplam talep teorisi S kanunu ile aynıdır. Ücret fiyat esnekliğinin sistemin ürettiği bütün mallara kendiliğinden piyasa yaratacağını varsayar. MV'nin büyüklüğü malların satılması veya kaynakların tam kullanımı için önemlidir. Keynes'in efektif talep teorisi ise toplumda talebin yöneldiği iki başlıca mal grubunu ayrı ayrı gösterir. Bunların talebini belirleyen değişkenlerin farklı olduğunu ortaya koyar. Tüketim malları talebi reel gelire, yatırım malları talebi de karlılığa bağlıdır. Tüketicilerin psikolojik eğilimleri ve toplumun davranış yapısı öyledir ki, 1. Çok düşük olmayan gelir düzeylerinde gelirin bir kısmı tasarruf edilir. 2. Reel gelire her net ilavenin bir kısmı gelir düzeyi yükseldikçe artan biçimde tasarrufa gider. Bundan ötürü toplumun tüketmek istediği ve üretmek gücüne sahip olduğu mal miktarı arasındaki fark, gelir yükseldikçe mutlak olarak büyür. Öyleyse toplumun üretmek gücünde olduğu mal miktarı için bulacağı piyasa, tüketim fonksiyonu veri iken yatırım hacmine bağlıdır. Tüketimi ve yatırımı belirleyen etkenler birbiriyle ilişkili değildir. Öyle ki toplam talebin, satış hasılatının daima tam istihdam üretimindeki toplam maliyete veya arz fiyatını karşılayacak düzeyde olması beklenemez.